Ayrım 37, sayfa 254. Beylerin işten dönüş saati gelmişti. Çünkü birkaç dakika arayla apartman kapısının otomatiğine basılıyordu. Sibel Hanım eline bir gazete almış, son günlerde sık sık gündeme gelen ve Yunanistan ile Türkiye'yi iyice düşman tavırlar içine sokan Kıbrıs konusunu okuyordu. Bu konu başımıza çok iş açacağı benzer diye söylendi. 70'li yıllara gelindiğinde dünyada ve tabii Türkiye'de ekonomik zorluklar yaşanmaya başlamıştı. Hükümet de çok sorunluydu. Özellikle döviz sıkıntısı her geçen gün biraz daha artıyordu. THKP diye bir kanun dışı direnişçi grup mitinglerle, karşı görüşteki gruplarla, ki bu gruplar hükümeti destekleyen sağ görüşlü insanlardı, devamlı çatışma içindeydim. Sol grup Amerikan emperyalizmini istemiyorlar, sola kayan sosyalist yönetim şekline yakınlık duyuyorlardı. Bu grubun kuruluşu Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıydı. Deniz Gezmiş ve eğitimci olan ailesi Üsküdar harem çevresinde oturuyorlardı. Bu gençlerin hiçbiri vatan haini değildi. Kendilerince her açıdan bağımsız, refah içinde yaşayan bir Türkiye oluşturmaya çalışıyorlardı. Sadece seçtikleri yol hatalıydı ve önce kendileri sonra da aileleri bu yüzden çok zarar görüyorlardı. Bir insanın vatanına ve ailesine faydalı olabilmesi için önce kendini kurtarması, hayata hazır olması gerekirdi. Yanlış burada ve tuttukları yoldaydı. Sibel Hanım gazeteyi bir tarafa koydu. Akşam yemeğine biraz ilave yapması gerekiyordu. Geçerken Ferhat'ın oda kapısı önünde biraz durdu. Bir an içeri girmeyi düşündü. Sonradan vazgeçip yürüdü. Bu dairelerin tuvaletleri havalandırmaya baktığından daireler arasında hiç de hoş olmayan bir hizmet görüyordu. Eğer kapıları ve pencereleri açıksa, biraz da yüksek perdeden konuşuluyorsa, bütün problemlerden veya sohbetlerden herkes haberdar oluyordu. Bitişik'teki Karadenizli ailenin babası avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Komşidur, bir merhabenin hatırı vardır dedik, adam bildik. Ondan aşağıyı müdafaa etmesini istedik. Ne dedi o? Onu bilemeymiş. Sen onu dedemin külahını anlat da. Sibel Hanım konuyu bilmiyordu. Ancak komşuların içinde sadece Zehra Hanım'ın eşi avukattı. Galiba İlyas Bey ona kızmıştı. Sibel Hanım'ın yeterince sıkıntısı olduğu için "Aman bana ne?" diyerek tuvaletin kapısını kapattı, tekrar mutfağa girdim. Eylül ayının ortalarına gelinmişti. Günler, aylar, yıllar birbirinin arkasına takılmış, bir trenin vagonları gibi öyle çabuk, öyle fark etmeden gidiyordu ki, insanlar durup düşündüğünde bu kadar zamanı nasıl ve ne zaman yaşadıklarına şaşırıyorlardı. Çünkü insan hayatına yaşanan her şey daha dün gibiydi diye anlatılırdı. Bu dünler bir anda bir ömür olabiliyordu. Her İstanbul'daysanız, dünleri bile tam yaşadığınızın farkında olmadan kaybedebilirsiniz. İstanbul her Eylül ayında olduğu gibi bütün sorunlarına rağmen muhteşemdi. Bazı ağaçların yaprakları hafif sararmış, bazıları az da olsa kızarmaya başlamıştı. Yeşilin tonları ise sayılamayacak kadar çoktu. Her renk, her nüans İstanbul'un güzelliğine güzellik katıyor, büyüleyici bir tablo meydana getiriyordu. Eylül ayı bütün Türkiye'de güzel yaşanan bir aydı. Fakat İstanbul'da bu güzellik zirve yapar, herkese hayran bırakırdı. Herkes derken galiba biraz abartmış olabiliriz. Çünkü İstanbul biraz da tuhaf bir şehirdi. Güzelliklerle, tarihiyle çelişkileri, zenginlikleri, lüksü, entelleri yoksulları, hırsızları küçük yaşta tiner çeken küçük çocuklarıyla dolu dolu, hayatın tüm çeşitliliğini aynı anda yaşayan bir şehirdir. Bir kısmı bu güzelliğin sonuna kadar farkındaydı ve tadını çıkarabiliyordu. Bir kısmı ekmek parası için sürat koşusuna çıkmış gibiydi. Bir kısmı Boğaz'da yılda yaşarken her lüks semtte birer döşenmiş evi, belki birkaç gün uğrarım diye boş tutarken surlar içinde yaşamayı planlayanlar, çöplüklerden kalın karton parçalarını ve naylonları toplayarak askeri korunmayı sağlamaya çabalarlardı. Velhasıl İstanbul'u her şeyiyle anlatılmaz, anlaşılmaz, devamlı şikayet edilen ama asla vazgeçilemeyen bir şehirdir. Eylül ayı her konuda hareketin de arttığı bir zaman dilimiydi. Birçok aile çocuklarının okulu açılmadan yazdıklarından, tatil yerlerinden döner, nüfus yoğunluğu birdenbire artar, trafik yoğunlaşırdı. Galiba her şeye rağmen İstanbul'da yaşamak bir ayrıcalıktı ki kimse vazgeçemiyordu. Fatma 44 bedenden 40 bedene düşmüş, giyim tarzıyla saç modelini de değiştirmişti. Günde bir iki gazete okuyan, daha düzgün konuşmaya, her konuda bilsin veya bilmesin fikir yürütmemeye dikkat eden bir kadın olarak görünüyordu. Bu değişim sadece dışında mıydı yoksa gerçekten değişmeyi istemiş, hazmetmiş miydi? Bunu her şeyin ayracı olan zaman gösterecekti. Fatma kızlarını gerçekten çok özlemişti. Kaç gündür onların sevdiği yemekleri yapıyor, onlara hediyeler alıyor, saçlarını okşuyor, eksik olan bir şey olup olmadığını soruyordu. İki kız annesinin alışılmadık bu davranışlarından sonra birbirine bakıyor, hafiften gülerek memnuniyetlerini belli ediyorlardı. Bazen de birinden biri kesin annemin başına taş düşmüş diye espri konusu yapıyorlardı. Mahkemeye az bir zaman kalmıştı. Fatma bütün bunları yaparken içindeki korkuyu ve acıyı da göstermemeye çalışıyordu. Ya Niyazi ayrılmakta ısrar ederse o zaman ne yapacaktı? Elazığ'da Niyazi ile konuştuktan sonra ablası Meryem Hanım aramış, eniştesiyle arasında geçen konuşmayı anlatmıştım. Fatma, asla başını eğme. Benim kapım her zaman sana ve çocuklarına açık. Onlara gül gibi bakarız. O sana değil sen ona şartlar koy diye hiç de mantıklı olmayan öğütler vermiş, hemen bir iki gün sonra da Fatma'nın adına yüklü bir para göndermişti. Fatma uzun geceler ve hatta günlerde kendisini her durumda bekleyen hayatı hayal etmeye çalışmış, bu kadar yıldan ve bir evin hanımı olduktan sonra ablasının yanına sığınmanın çok incitici bir durum olduğuna karar vermişti. Ayrıca Ankara ve İstanbul'da büyüyen çocuklar Meryem Hanım'ın koyduğu kurallarla yaşamayı asla kabullenemezlerdi. Mesut Ağa'nın Fatma için bulduğu boşanma avukatıyla bugün akşamüstü son bir görüşme yapacaktı. Dikkatli olması ve onun dediklerini harfiyen uygulaması gerekiyordu. Zamanı çabuk geçirmek için evde ne iş yaparsa yaptı. Çekmecelerin içine kadar her yeri düzeltti. Saat 6 sıralarında kapısı çalındı. Gelen Zehra Hanım'ın kızı Lale'ydi. Fatma teyze, annem, babam ve bir de tanımadığım amca seni görmek istiyorlarmış. Ne olur Hülya abla da gelsin. Yavrum, Hülya evde yok. İçinden bu kızı nasıl yola getireceğim diye düşündü. Sonra devam etti. Lale, sen git. Ben de hemen geleceğim dedi. Jüri de valizleri açmakla meşguldü. Kenan da kendi valizini yerleştirmeye uğraşıyordu. Jüri de, hayatım sen bırak, ben onu da yerleştireceğim. Kirlileri, ütülenecekleri ayırayım dedi. Kenan elinde tuttuğu keten bir gömlekle öylece Jüri'ye bakıyordu. Bu kadın nasıl bu hale gelebildi? Tıpkı Osmanlı Sarayı'nda bir cariye veya bir gözde gibi. Herhangi bir şey istemem için ağzımın içine bakıyor. Haklı da olsa ses çıkarmıyor. Hatta eskisi gibi beni taciz de etmiyor. Buna neler oluyordu? İlaçlarını kullandığını söylediği halde kilo da almıyordu. Bir mucize mi gerçekleşmişti diye düşündü. Kenan Jüri'ye bir müddet baktıktan sonra gömleği valize geri bıraktı. Hadi hayatım, bir çay yap da şu güzel manzara karşısında içelim. Evimi özlemişim dedi. Jüri de anında mutfağa doğru yürürken tamam canım, hemen yaparım diye yanıt verdi. Çaylar ellerinde denize karşı oturdular. Çaylarını yudumluyorlardı. Ama sadece bedenen oradaydılar. Her biri kendi çözümsüz durumu içinde kaybolmuş gibiydiler. Jüri de Roma'da hemen her gün kısa bir sürede olsa köprüde tanıştığı İngilizle beraber olmuş, buna tanımadığı iki kişi ve hatta Kenan'ın can arkadaşı Marcello'yu da eklemişti. Kendini berbat bir batağın içindeymiş gibi hissediyordu. Kocasının yanında kendini öyle küçülmüş, öyle kirlenmiş görüyordu ki ne yapması gerektiğini asla karar veremiyordu. Kocasını gerçekten seviyordu. Fakat çaresi olmayan pis bir hastalığın kucağında insanlığından, kadınlığından utanır hale gelmişti. Günde birkaç kere bu kadar aşağılık hareket etmemeliyim, kocama her şeyi anlatıp benim boşamasını istemeliyim diye karar alıyor, sonra vazgeçiyordu. Artık kocasını hiçbir şey için zorlamıyordu. Çünkü dışarıda yeterince olmasa da idare edebilecek kadar tatmin olabiliyordu. Bu nereye kadar gidebilirdi? Kenan, Jüri'de bugünkü programın nedir diye sorunca Jüri'de birden şaşırdı. Ofise gidip Adelia'nın çizimlerine bakacağım. Beğendiklerimi atölyeye bildirmem gerek. Sonra da anneme uğrayacağım. İyi, ben seni annenden alırım.
Tamam canım.
Jüri de Adelia'nın çizimlerine bayılmıştı. Hemen hemen hepsini atölyeye gönderdi. Kumaş ve renk seçimlerini de Adelia'nın fikirleri doğrultusunda yapılmasını belirtmişti. Allah ne yetenekler yaratıyor. Hiçbir tahsil yapmadan Mardin'de büyü ve böyle muhteşem bir moda uzmanı ol diye söylenirken çizimleri atölye şefi Semra Hanım'a uzattı ve iş yerinden çıktı. Kendi kendine müthiş bir mücadele veriyordu. Acaba doktora uğrasam mı diye düşündü ve Rumeli Caddesi'ne doğru yürüdü. Sonra döndü, annesinin evine doğru birkaç adım attı. Biraz duraladı. Hızla Rumeli Caddesi'ne doğru tekrar yürümeye başladı. Zaten çok yakındı. Sekreter kız Jüri'yi karşısında görünce yüzünü buruşturdu ve
''Aa, siz miydiniz?
Doktorun bugün çok hastası var. Sizinle görüşebilmesine imkan yok.'' dedi. ''Bir kendisine sorsanız, ben sekreteriyim ve bu konuda yetkiliyim.'' diye biraz yüksek sesle cevap veren sekreterin sesini doktor duymuş olmalı ki muayene kapısı açıldı. Doktorun arkasında orta yaşlı bir bayan vardı. Doktor galiba duyduğundan değil de hastasını uğurlamak için kapıyı açmıştı. Jüride'yi görünce de gözleri parlamıştı.
''Buyurun.''
''Buyurun. Nasılsınız?'' Jüride
muayene odasına doğru giderken sekreter dişlerinin arasında sadece onu duyabileceği bir sesle fısıldadı. ''Yüzsüz aşüfte.''
Jüride yüzüne tükürülmüş gibi hissediyordu. Bir an kaçmayı düşündüyse de ''Ya sonra?'' ''Sonra ne yapacağım?'' dedi içinden ve hızla içeri girdi. Doktor oda kapısını tekrar açtı. ''Yarım saat kadar içeriye başka hasta alma. Mehlika Hanım'ın bazı şikayetleri varmış. Bana telefon ederek geldi. Onu iyi bir muayeneden geçireceğim.'' dedi. ''Peki doktor bey.'' diye gayet saygılı bir cevap verdikten sonra yine fısıltıyla ''Aşüfte, oynaşmak için de randevu almaya başladı demek.'' diye söylendi. Bu müddet zarfında doktor ve Jüri de yine tüm dünyayı unutmuş, cinselliğin esiri olmuşlardı. Cinsellik yaşanırken şartlar ne olursa olsun, eğer iki ayrı cins birbirinden zevk alıyorsa, korkular ve utanma hisleri unutuluyordu. Fakat normali döndüklerinde doktor da bazı endişeler yaşamaya başlıyordu. Gayet kaliteli bir eşi, iki şahane çocuğu ve düzgün yürüyen bir evliliği vardı. Jüri'de ise yaşadığı bu anların ardından her seferinde çok daha kötü bir hale geliyordu. Kendini artık kirli sularda değil, şehrin atık su kulağında çırpınıyor gibi hissediyordu. Sadece kendini değil, değdiği her şeyi de kirlettiğine inanıyordu. Hızlıca giyinip muayenehaneden fırlarcasına dışarı çıktı. Hemen bir taksiye atladı. Yolda ne kadar kısaymış, keşke 40-50 kilometre olsaydı diye düşündü. Annesinin evinin önüne gelmişlerdi bile. Birkaç kere derin nefes alıp verdi ve bütün gücünü toplayarak zili çaldı. Şüphesiz annesini özlemişti ve onu görmek istiyordu. Fakat bugünkü gelişinin çok daha özel bir sebebi vardı. Bu durumun zaman içinde meydana çıkmasını ve onun sonradan bir şekilde hastalandığı tezinin gerçek olduğunu kabul edemiyordu. Muhakkak ailede birinde buna benzer bir şeyler olmalıydı. Müyesser Hanım her zamanki zarifliğiyle kızını karşıladı. Gerçekten kızını çok özlemişti. Yüzüne dikkatle baktı. ''Çok güzelsin Jüri'de. Hem iş hem tatil yaptınız galiba. Öyle oldu annem.'' Roma'nın ne durumda olduğundan, arkadaşlarını görüp görmediğinden konuştular. Annesi aniden sordu. ''Jüri'de sen mutlu değil misin?'' ''Bu nereden çıktı?'' ''Kaç senelik evlisiniz? Neden çocuk yapmıyorsunuz?'' ''Anne, seninle çok önemli bir konuyu konuşacağım.'' ''Sorduğun sorunun da kısmen cevabı sayılır. Zaten bu durumun da saklanacak tarafı kalmadı. Lütfen, lütfen sen de bana yardımcı ol ve doğruyu söyle.''
Müyesser Hanım'ın yüzünde sanki bir an bir korku belirmişti. Sonra o korku endişeye dönüştü. ''Jüri de, ben sana ne zaman yalan söyledim ki? Onu bilmiyorum ama bu konu ne yalanı ne yanlışı kaldıracak bir konu değil. Anne, ben büyük bir hızla uçuruma yuvarlanıyorum. Hatta yuvarlandım.'' Müyesser Hanım birden ayağa kalktı. Sen neler diyorsun, hasta mısın? Evet, ama ne yazık ki öldürücü değil. Müyesser Hanım'ın eli ayağı titremeye başlamıştı. Elini sol göğsünün üstüne koydu, yüzünü buruşturdu. Lütfen hastalığın neyse söyle. Anne, ben bunu evliliğimin 2. 3. yılında fark etmeye başladım. Gittikçe artan rezil bir hastalık. Kızım nedir? Söyle ne olur. Müyesser Hanım bir taraftan da ağlıyordu. Anne, halk arasında isterik diye adlandırılıyor. Tıpta adı başka. Menfomani, yani bir erkeğin veya kadının aşırı şekilde sekse düşkün olması. Daha açıkçası hiç doymaması. Bu durumda şüphesiz karşı eş, yani erkek veya kadın, bu aşırı düşkünlüğe cevap veremez duruma geliyor. Ve tatmin için, rahatlamak için dışarıda yataktan yatağa dolaşmaya başlıyorlar. Bir hayat kadını gibi. Gibisi fazla aslında. Sadece hayat kadınlarıyla menfomani hastalarının sebepleri başka. Bu durumu hiç kimse ne anlıyor ne de bundan dolayı durumu mazur görüyor. Julie de susmuştu. Eğer anlatmaya devam ederse hıçkıra hıçkıra ağlayacağını biliyordu. Biraz durduktan sonra gözyaşlarını içine akıtarak devam etti. İşte ben şimdi bir hayat kadınının durumundayım. Bunun kadar acı olan bir başka üzüntüm ise asla hak etmemiş, hala aşık olduğum kocamı böyle bir duruma düşürmüştüm.